gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın Sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor ve Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ne her zaman olduğu gibi yine bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri program sonuna kadar. Yine elektronik posta yoluyla ulaşabileceğinizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı da biliyorsunuz zaten. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızın hatta kaçırdığınız bölümlerini oralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin sizler ilk müziğini dinlerken bizler de stüdyo konuklarımızla olacağız. Onları stüdyomuz alacağız ama lütfen müziğimizi iyi dinleyin. Dinlediğiniz müziğin sahipleri stüdyomuzda olacaklar. Seni Unutmaya Lüzumsuz Palmiyeler'den dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve Lüzumsuz Palmiyeler şimdi stüdyomuzda 2015 yılında kurulmuş çok genç bir grup. Grubun iki üyesi aramızda ama merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Dorukan Doruk gitarist, aynı zamanda vokal ve Çağatay Yiğit baterist ve grubunuzun iki üyesi daha var ama onlar aramızda değiller.
Evet, Ada Özer bas gitaristimiz, kendisi şu an tatile çıktı. Dün çok yoğun bir klip çekimimiz vardı.
Bahsedeceğiz evet onlardan.
Bugün sabah erkenden tatile çıktı bas gitaristimiz. O da yorgunluğunu atacak. Gitaristimiz Boran Yıldırım, anneannesi rahatsızlandı. Onu da buradan çok geçmiş olsun diliyoruz. Malatya'ya gitmek zorunda kaldı. Bugün aramızda değil.
Onun için ikiniz, Dorukan Doruk ve Çağatay Yiğit birlikte buradalar. Evet, Lüzumsuz Palmiyeler. Bir kere adı çok ilginç değil mi sevgili Çağatay? Birazcık bahsedelim mi Lüzumsuz Palmiyeler? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl kuruldunuz?
Dorukan'la ben sahilde otururken yazın çalıyorduk işte. Sonra işte durup dururken neden bir grup kurmuyoruz diye düşündük. Yani sonra ismini de bu koyduk yani.
Yanımızda bir palmiye ağacı vardı ve çok lüzumsuz olduğunu fark ettik palmiye ağaçlarının.
Niye bir gölgesi, lüzumsuz palmiyeler?
Ne bir gölgesi, palmiye ağaçlarının ne bir gölgesi var, ne bir meyvesi var. Biz de öyleyiz dedik aslında. Sonuç olarak hiçbir mantıklı bir iş yapmıyorduk o zamanlarda müzik hakkında. Dedik bu işi biraz daha resmileştirelim, anlamlaştıralım, kendi parçalarımızı yapalım. O gün bugündür de ismimiz Lüzumsuz Palmiyeler olarak kaldı.
Evet, peki Seni Unutmaya nasıl ortaya çıktı?
Şimdi bizim Seni Unutmaya ikinci parçamız, hep solumladan sonra aldığımız ve tamamen kendi çabalarımızla aldığımız bir kayıt. Kendi evimizde, kendi hatta zaten balkon kaydı dediğimiz bir kayıt. Balkonda aldık kaydımızı.
Balkon konuşmasından sonra. Seni Unutmaya.
Seni Unutmaya.
Evet.
Sözleri ve sözleri Çağatay'la bana ait, müziğini grupça beraber yaptık ve Mert Alp Çetin yardımcı oldu. Ve aslında biz bu kadar insanların bize ilgi göstereceğini düşünmüyorduk.
Başlarken.
Evet, başlarken işin başında. Ama iş bir anda büyüdü, ilerledi. Daha farklı kayıtlara başladık. Dedik neden daha da devam etmeyelim.
Ve kendinizi artık adadınız. Peki başlarken ki amacınız neydi? Hedefiniz ne? Hedefe ulaşabilecek misiniz? Çağatay, birazcık da sen konuşur musun lütfen?
Amacımız yani tamamen kaliteli müzik yapmaktı. Yani en azından sevdiğimiz şekilde yapmaktı. Yapıyoruz da.
Peki bu derslerinizi etkiliyor mu? Karneler nasıl?
Karneler güzel. Yani güzel. Çalışıyoruz, çok çalışıyoruz yani.
Evet, gerçekten ciddi bir disiplin içerisinde çalışıyorsunuz. Hemen her hafta sonu bir kere stüdyoya girdiğinizi biliyoruz değil mi?
Evet, her hafta kesinlikle giriyoruz. Kaçırdığımız hafta...
Ne yapıyorsunuz stüdyoda?
Stüdyoda biz hiçbir zaman stüdyoya biz beste yapacağız diye gitmiyoruz. Zaten albümümüzün isminin bir anda olmasının, yeni çıkaracağımız albüm ismi de bir anda... Olmasın şey, yani şarkıların hepsi bir anda çıktı.
Albüm de bir anda gelecek.
İnşallah.
Kaç şarkı oldu şimdiye kadar?
Şu ana kadar 10-11 parçayı tamamladık. Hepsinin kayıtlarına daha yeni başladık. Halit Ruhiye, Ruhiye adlı şarkımızı dün klip çekimlerini tamamladık kayıttan sonra. Şubat ayının sonlarına doğru da onun klibini yayınlayacağız.
Evet. Peki şimdi o şarkılardan birini daha dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize yine devam ederiz. Şimdi hangi şarkıyı dinleyelim Çağatay?
Hep Solumda'yı
dinleyelim. Hep Solumda. Hep Solumda'nın sözlerini kim yazdı?
Sözleri bana ait. Müziği de bana ait.
Dorukan Doruk'a evet. Ait. Evet.
Müziği de aynı şekilde bana ait. Ve ilk parçamız.
Evet.
Amatörlüğümüz attığımız parça diyebilirim.
Evet, ondan sonrası geldi zaten Seni Unutmaya ve diğerleriyle beraber. Şimdi onu bir dinleyelim o zaman, Lüzumsuz Palmiyeler Hep Solumda desinler. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Şu sıralar her şeyi içime attım. Söyle ben nasıl bir kuyuya battım. Kurtulmaz şu saatten sonra battım. yapacak bir şey bulamayınca ben de önüme baktım. Yalanmış hepsi. Saatten sonra baktım. Yapacak bir şey bulamayınca ben de önüme baktım. Önüme baktım. Önüme baktım.
Evet, gerçekten çok güzel. Yüreğinize sağlık. Ellerinize sağlık. Hem çok güzel çalmışsınız hem de sözler çok güzel. Peki kime yazılıyor bu sözler?
Ben yani sözleri yazarken hiçbirine yazmadım. Hiç yani abi şuna yazayım bu sefer demedim. Bir ilham olduğunu da zannetmiyorum yani. Hiçbir ilhama kapılmadım. Şu an çok söz yazasım var gibi bir şey oldu. Ne zaman kağıdı kalemi elime alsam bir şeyler çıktı ortaya.
Çağatay sen de öyle mi yazıyorsun?
Ben yazıyorum. 2-3 söz yazmışlığım var galiba. Benim yazdığım sözler daha çok hayattaki sıkıntılardan oluyor yani.
Niye?
Yani çünkü o sıkıntılar artık herkesin düşündüğü şeyler olunca şarkıya dökmek güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum yani o sıkıntıları. Hı-hı. Ondan o anlamda yazıyorum ben.
Peki önce sözler mi yazılıyor? Beste sonradan mı geliyor? Yoksa melodi oluşmuş oluyor da sözler üzerine mi yazılıyor?
Biz şöyle yapıyoruz. Mesela bizim gitaristimiz Boran Yıldırım. O hep bir böyle beste yapma içerisinde, enstrümantal olsun. Biz de hep bir söz yazma içerisindeyiz. Stüdyoda beraberken, abi ben şöyle bir şey buldum diyor Boran bize. Ve biz de onun üzerine elimizdeki olan sözlerden bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Olmadıysa başka bir şey. Zaten şarkılar öyle dediğimiz gibi bir anda çıkıyor. Hiç beklemediğimiz bir şekilde şarkının ismi yokken, bir altyapısı yokken bir anda çıkıyor şarkı.
Aslında bu birazcık da disiplinli çalışmanın getirdiği bir şey. Şimdi siz her hafta haftanın belirli günleri, belirli saatleri o stüdyoya giriyorsunuz galiba, değil mi? Her şey orada mı şekilleniyor?
Aynen öyle oluyor yani. Şey, grup için uyumadığımız günler oluyor. Çünkü yani hem sınavlarımız oluyor hem grubun işleri oluyor. Hı hı. Yani ikisini de yetiştirmek için koşturuyoruz. Sonunda da güzel şeyler çıkıyor.
Evet. Yani. Bu arada ailelerde en büyük destekçiniz herhalde, değil mi?
Benim ailem ciddi anlamda çok destekliyor her konuda. Çok da sağ olsunlar. Aynı şekilde Çağatay senin.
Ya benimkiler de destekliyor yani her anlamda.
Diğer arkadaşlarınızın da tabii ki. Peki grup olmak nasıl bir şey? Anlaşabiliyor musunuz? Çünkü gruplar hemen çok çabuk çatırdarlar. Siz geçen sene ne zaman? Yaz ayında mı kurulmuştunuz?
Evet, Temmuz 2015 ayında.
Temmuz ayında 15 kuruldunuz. Temmuz. 15 Temmuz'dan beri çok iyi anlaşan bir grup musunuz? Yoksa zaman zaman aranızda müziğe bağlı tatlı tartışmalar yaşanıyor mu?
Tabii ki de yaşanıyor. Zaten o tartışmalar olmasa o müziğin bir tatlılığı olmaz. Hı hı. Ama bir grup olmanın da güzelliği burada bence. Yani tartışmasıyla şeyle yani dağılmadıktan sonra onların da bir güzelliği var bence.
Evet. Peki şu ana kadar 11 şarkı var dediniz. Bunların kaç tanesi, bir de siteniz var galiba, Lüzumsuz Palmiyeler sitesinden size ulaşabiliyorlar. Oralardan takip edebiliyorlar mı parçalarınızı?
Evet, lüzumsuzpalmiyeler.com bizim resmi web sitemiz. Aynı şekilde sosyal medya üzerinde, her türlü sosyal medya kanalları üzerinde hesaplarımız var.
Hı hı. Oralardan
takip
da
edebilirler.
Takip edebiliyorlar. Evet, Çağatay, bir şey söyleyeceksin herhalde.
Şimdi şarkıların sözü açılmışken bir parçanın klibi yapıldı işte.
Hangi parça o? Hangi parçaya klip çektiniz?
Halet-i Ruhiye.
Aynen.
Halet-i Ruhiye'nin sözleri kime ait?
Sözleri bana, müziği ise Boran Yıldırım'a ait.
Şimdi sevgili Boran ve sevgili Ada sizi dinliyorlar herhalde.
Dinliyorlar. Onlara da, onlara da selam olsun buradan.
Hı hı. Evet.
Biz şarkıyı yeni besteledik. Hemen bir kayıt aşamasına girdik. Kayıtlar yaklaşık bir hafta içinde bitti. Aynen. Ve hemen dün sabahtan başlayıp akşama kadar bir klip çekimi yaptık.
Hmm.
Onu da büyük ihtimalle editi, bir
düzenlemesi
2-3 hafta kadar sürecek.
Evet.
O Çağatay'a bağlı bir şey. Bizim editimizde Çağatay'a ilgileniyor.
Öyle mi? Şimdi grupta paylaştınız mı o zaman bazı şeyleri?
Yani kimse zaten birbirinin işine karışmıyor.
Hı hı.
Yani
birbirinin işi derken, örneğin sen ne yapıyorsun? Çağatay ne yapıyor? Ada ve Boran ne yapıyorlar?
Mesela ben şarkı yazmak konusunda, hı hı, yani ben şarkı yazmak konusunda, Çağatay video düzenleme konusunda, Boran besteler konusunda.
Hı-hı.
Ada ne yapıyor?
Aslında Ada'yla ben ne verilirse onu yapıyoruz galiba.
Evet, çok güzel bir iş bölümü evet, halinde çalışıyorsunuz. Ne güzel, çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi şarkılarınızı dinlemek isteyenler, bir albüm henüz yok. Nasıl ulaşıyorlar? Nerelerden satın alınabiliyor galiba?
Satın alınabiliyor. iTunes üzerinden satışta şu an albümümüz. Ve biz hiçbir zaman bir müzik mağazasında albümümüzü satışa çıkartmayı düşünmedik. Çünkü yani...
Ama bu düşünmeyeceksiniz anlamına gelmiyor tabii ki, değil
tabii
mi?
Tabii ki de. Ama şimdi öyle bir düşüncemiz yok. Sosyal medya üzerinden ilerlemek bize daha çok keyif veriyor. Yani
çok tıklanıyor musunuz?
Sayılır
çünkü
yani.
Hepiniz çok gençsiniz, hepiniz çok yakışıklısınız. Değil mi? Pek çok...
Bir lise grubu olarak ciddi anlamda çok fazla kişiye eriştiğimizi söyleyebilirim. Daha ilk haftalardan 50 bin izlenme kadar
toplam
aldık.
Evet.
Daha da ilerleriz inşallah.
O zaman size bu yolda başarılar diliyoruz. Bizim programımıza konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Biz de Lüzumsuz Palmiyeleri azıcık yurt dışına ulaştırmak istedik. Oradaki dinleyicilerimiz sizi sayfalardan da takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Yolunuz açık olsun.
Teşekkür,
başarılarınız daim olsun. Hem müzik hayatınızda hem de akademik hayatınızda başarılar diliyoruz. Burada olmayan grup üyelerinize de selamlar, sevgiler diyoruz. Ve yine sizin bir şarkınızla bitirelim isterseniz bu bölümü.
Evet, ve bu şarkımız...
Hani dün klip çektiğiniz.
Dün klip çektiğimiz, ilk defa burada yayınlanacak.
Şanslıyız yani. İlk evet, kez yayınlıyoruz. Yarın dinleyicilerle buluşacak bir şarkı aslında.
Evet.
Aynen.
Halet-i Ruhiye, sözler Dorukhan Duru.
Müzik Boran Yıldırım.
Müzik de Boran Yıldırım. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Biz kalığımız teşekkür
olduğumuz
ederiz.
İçin tekrar başarılar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 2015 yılında kurulan bu çok genç grup, alternatif rock, pop rock grubu Lüzumsuz Palmiyeler stüdyomuzdaydılar. Gitarist vokal Dorukhan Duruk ve baterist Çağatay Yiğit bizlerle birlikteydi. Ada Özer bas gitar, solo gitarist Boran Yıldırım da radyoları başında bizleri dinliyorlar ve onların bir parçasıyla konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Halet-i Ruhiye. Thank you. Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve Danimarka'ya uzanacağız şimdi. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Hemen merhaba diyelim kendisine. Merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Ünsal Turan, Danimarka'da mültecilerle ilgili hazırlanan yeni yasa dün kabul edildi. Mültecilerin birçok hakkını kısıtlıyor bu yasa ve tüm Avrupa'da da tepkiyle karşılandı. Pek çok madde var ama en çok tepki çeken takılara el konulması herhalde. Neler aktaracaksınız bu konuyla ilgili tepkiler doğrultusunda?
Hemen önce bizi ilgilendiren yönüyle başlayalım. Danimarka parlamentosunda 179 milletvekili var. Bunun sadece 109'u oy kullandı. Bir kişi de tarafsız kaldı. Bu tarafsız kalan milletvekili, tabii bilemiyoruz ama Yıldız Akdoğan olabilir. Türk asıllı sosyal demokrat milletvekili. Çünkü Yıldız Akdoğan birkaç gün önce yaptığı açıklamada bu kanun tasarısına hayır oyu kullanacağını söylemişti. Oylamada hayır oyu verenlerin tabii sayısı 27, evet oyu verenlerin sayısı 81 ama kendisine bugün ulaşamadım. Öyle zannediyorum, tarafsız oy kullandı bence. Tabii bu kanun çıkar çıkmaz da Avrupa ülkelerinde çok büyük yankı uyandırdı. Özellikle İngiltere'de The Guardian gazetesi Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen'in bir karikatürünü yayınlayarak Nazi kolunda Nazi armasıyla Nazilere benzetti ve altına da karikatürün herhalde dünyanın en aptal partisi olmalı şeklinde bir cümle koydu. The Independent de Deniz Danimarka'nın simgesi Deniz Kızı heykelinin bir resmini koyarak üzerine mücevherlerle donattı. Sizin de söylediğiniz gibi bu çıkan yasada en çok mücevher konusu tabii dünyada tepki uyandırdı. Çünkü Danimarka'nın yapmış olduğu bu girişim Nazi Almanya'sına benzetiliyor. Yani mülteciler, ülkeye gelen mültecilerin üzerinde 10 bin Danimarka kronunun üzerinde değeri olan evlilik yüzüğü bile olsa bazı ziynet eşyalarına ve değerli eşyalara polis el koyabilecek. Tabii iktidardaki Liberal Parti manevi değeri olan ziynet eşyalarına el konulmayacak diyor ama yasada örneğin evlilik yüzüğü var. Evlilik yüzüğünün de manevi değeri oldukça fazla. Şöyle bir bakacak olursak yasadaki maddelere, mesela polisin bu 10 bin kronun üzerinde ziynet eşyalarını el koyma hakkı dışında aile birleşiminde ülkeye gelen bir mülteci bir yıl bu ülkede yaşadıktan sonra aile birleşimi müracaatında bulunabiliyordu. Ama bundan böyle 3 yıl beklemesi gerekecek. 3 yıl sonra aile birleşimi hakkını talep edebilecek. Süresiz oturma izni de zorlaştırıldı. Sadece çok özel durumlarda mültecilere süresiz oturma izni verilecek. Aile birleşimi ve süresiz oturma izni taleplerinde bulunanlara yapılan ekonomik yardımlar ise kısıtlanacak ve kendilerinden işlem parası alınacak. Danimarka Birleşmiş Milletler anlaşmalarına göre yılda 500 mülteci almak zorunda. Fakat bu mültecileri nasıl seçileceği tartışılıyordu. Bu yasada ona da yer verildi ve 500 mültecinin Danimarka'ya gelen mülteciler arasından kamplardan seçileceği, yani eğitimlerine, mesleklerine göre seçileceği yer alıyor. Ve ayrıca mültecilere verilen oturma izinleri de bundan böyle çok kolay iptal edilebilecek. Yani Danimarka'da herhangi küçük bir suç işlemeleri durumunda oturma izinleri iptal edilecek ve ülkelerine sınır dışı edilecekler. Bir madde daha var. Mültecilerin kamp dışında özel konutlarda kalma şansları vardı. Ancak bu yasayla bu hakları da ellerinden alınmış oldu.
Peki ne zaman yürürlüğe girmesi bekleniyor yasanın?
Bu yasa hemen yürürlüğe girecek.
Hemen girecek.
Evet. Genelde de geçen haberimizde de vermiştik. Biliyorsunuz sınırların kapatılması hemen o gün yasanın çıkmasıyla birlikte uygulamaya başlamıştı. Bu haber şeyde yasada hemen yürürlüğe girecek.
Evet, peki İngiltere, Danimarka ve İsveç başbakanları bu konuyla ilgili bir görüşme yapacaklardı ama görüşmenin iptal olduğunu biliyoruz. Neden iptal olduğu konusunda bir duyum aldınız mı?
Tabii bu son gelişme. Bugün İngiltere Başbakanı Cameron, Danimarka Başbakanı Rasmussen ve İsveç Başbakanı Löfven ile görüşecekti. Ancak verdiği randevuları iptal etti ve her iki ülkenin başbakanı yerine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşeceğini açıkladı. Yani Avrupa ülkelerinden de tepkiler var. Sadece gazetelerden, medyadan, halktan değil, sivil toplum örgütlerinden değil, işte gördüğünüz gibi İngiltere'den de bir resmi tepki var. Bakalım bunun sonu nereye varacak?
Evet, şimdi Danimarka'da göçmenlerin sayılarında bir artış olduğunu da biliyoruz, başta Türkler olmak üzere. Ama Danimarka'ya gelmeyin gibi anonslar da var. Bunun ne gibi bir etkisi olacak acaba?
Evet, Danimarka'ya geçtiğimiz yıl 15 bin civarında mülteci Danimarka'da iltica talebinde bulundu. Tabii Türkiye'nin aldığı mültecilere göre bu rakam çok büyük bir rakam değil ama Danimarka Yabancılar Bakanı Inge Støjberg, Orta Doğu Avrupalı ülkelerinde gazetelere ilan vererek Danimarka'ya gelmeyin çağrısında bulunuyor mültecilere. Şimdilik bu anonsların devam edeceğini söyledi ama Inge Støjberg'in üzerinde bu anonsları kaldırması konusunda çok büyük baskılar var.
Evet, bakalım detayları yine yakından takip edeceğiz, sizden almayı sürdüreceğiz. Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Turan. Yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum.
Yazdan hazana dönmeden, gözlerine uykular inmeden, göğsüne yatır beni, düşlere götür beni. Aşk bu cana bedenden hak ise, can ne cami çeker ne kilise. Ten sönmeden bitmez bu hadise. Beni yanlış anlama, şikayetim yok ama ben aşkı böyle bildim. Gel merhem ol yarama. Sen dursan da yürür bu kafile. Beni yanlış anlama, şikayetim yok ama ben aşkı böyle bildim. Gel merhem ol yarama.
15.43 Türkiye'de saatlerimiz ve köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, evet. Merhabalar.
Çok güzel bir tarifle birlikteyiz. Ben hiç duymadım, hiç tatmadım. En kısa zamanda yapacağım.
Yapalım, çünkü farklı bir tarifimiz var. Armutlu tarçınlı kek deyince sıradan ince ince dilimlenmiş, üzerine konulmuş diye düşünülüyor.
Ya da rendelenmiş.
Rendelenmiş. Ama bu sefer biz armudu tüm koyacağız keke. Saplı, sapıyla beraber.
Oo, o kadar. Çekirdeğiyle falan. Tamamen. Kabuğuyla. Tamamen. Kabuğu da var mı?
Var. Her şeyle koyuyoruz.
Her şeyle. Ha, süper. Armutlu ama tarçınlı da.
Tarçın da var içinde. Hmm. Bir de kekimiz var. İkisini beraber kullanacağız. Çok lezzetli, çok da sağlıklı aynı zamanda. Çok da faydalı.
Tarçın zaten sağlığa çok büyük faydaları var.
Faydalı,
ama
zararları da var.
Azıcık da zararları var.
Evet, zararları da var. İsterseniz önce onlardan bahsedelim.
Bahsedelim.
Tarçın aslında mucizevi bir baharat olarak biliniyor. Tabii ki farkında olmadan zararlarını da çekiyoruz. Onu da anlatalım burada. Sivilce oluşumunu önler, antibakteriyel özelliği vardır. Mesela diş yaptırdığınızda kanal tedavisinde oradaki dezenfeksiyonu sağlamak için tarçın ve karanfil esanslı bazı ilaçlar kullanılır.
Hı
hı. Oradan antibakteriyel olduğunda...
Evet, ağızda bıraktığı tat.
Bir tat vardır, evet, oradan bilebiliriz. Kemik sağlığı için önemlidir. Kemikleri çok güçlendirir çünkü kalsiyum vardır içerisinde aynı zamanda.
Şekeri de dengeliyor.
Dengeler, evet.
Şeker hastaları, ay vah ben biraz kaçırdım, bir tarçınlı su içeyim
tarçınlı
derler.
Tarçınlı su içerler çünkü. Ya da sütün üzerine tarçın atıp içebilirler. Hı-hı. O da aynı şekilde dengeler. Yaşlanma karşıtıdır, cildin gençleşmesinde fayda sağlar. 7 antioksidan vardır içinde.
Malamurun içine de kabuğunu koyarız.
Aslında her yerde kullanılabilir. Evet. Yani yemeklerde de kullanabiliriz. Baharat olarak da kullanabiliriz ayrıca. Kaslarımızı rahatlatır. Anti-inflamatuar özelliği vardır. Hı-hı. İltihap giderir aynı zamanda. Kan şekerini dengede tutar. Az önce bahsettiğimiz gibi. Şişkinliğe, hazımsızlığa iyi gelir. Evdeki böcekleri yok etmek için bile kullanabilirsiniz. Herhangi
onu
bir köşede böcek görürseniz mesela suyla karıştırın tarçını ve o bölgelere dökün.
Toz tarçını.
Toz tarçını dökün. Böcekler oradan kaçacaktır. Ve toz tarçını ateşte kaynatmayın. Yanlış yapılanlardan birisi de bu. Sıcak suyun içine atıp demleyin.
Hmm.
Suda kaynarsa eğer o zaman
rengi, aroması,
o zaman
her şeyi değişiyor,
zararlı hale geliyor.
Hmm.
Mesela her bitkide olduğu gibi tarçında da ölçüyü kaçırmamak lazım. Bir fincandan fazla kabuk tarçını özellikle bir fincandan fazla içmemek lazım. Alışkanlık haline getirmemek lazım. Yani vücudu buna alıştırmamak gerekiyor. Ve çok fazla kullandığımız zaman sindirim ve bağırsak sorunlarına da problemlerine de sebep olduğu için yeteri kadar, olması gerektiği kadar kullanırsak faydasını görürüz.
Evet.
Tarçın çok önemli.
Yani zararlarından çok faydalı.
Faydası da bir daha çok.
Onun için o faydalarından yararlanalım.
Yararlanalım.
Evet.
Şimdi mesela...
Mesela kekimizi yapalım, içine koyalım.
İçine koyalım, yani çok da güzel olacaktır. Armutlu tarçınlı kek yaparken önce 4 tane sapları duran tüm armuda ihtiyacımız var. Bir su
fark
bardağı.
Fark ediyor mu? Sert armut, küçük armut,
orta yumuşaklıkta
sarı,
olması,
büyük, küçük.
Orta boyda ve orta yumuşaklıkta olması yeterli. Hı-hı. Çok sert ve çok iri olması tabii ki bizim işimizi zorlaştırır. Bir su bardağı toz şeker, 2 adet çubuk tarçın, 5 su bardağı su. Bu kadar. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. İçine bir de dolgu yapacağız bunun. Badem dolgusu. Bir çay bardağı toz şeker, 4 çorba kaşığı tereyağı, bir tutam vanilya, bir su bardağının 1/4 kadar krema, 2 yumurta akı ve sarısı, ikisini ayrı ayrı, hı-hı, kullanacağız. Bir çay bardağı toz badem, tepeleme 2 çorba kaşığı un, 1 çay kaşığı da kabartma tozuna ihtiyacımız var dolgusu için. Hazırlanışı çok basit aslında. Armutları şeker, tarçın ve suyla 15-20 dakika yaklaşık kaynatıyoruz. Aslında çok zor bir işi yok. Sadece malzemeleri hazırlamak biraz zaman,
evet,
alacaktır. Yumuşayan armutları soğumaya bırakacağız.
Çıkaracağız
içeri? Ilıyacak. Yani tamamen buz gibi de değil, ılıyacak. Ondan sonra fırınımızı 180 dereceye ayarlayacağız, ısıtacağız. Badem dolgusunu hazırlayacağız. Badem dolgusunu hazırlarken, o ılırken biz dolguyu hazırlayalım. Şeker, vanilya, kabartma tozu, tereyağı, krema, yumurtanın sarısını, toz badem ve unu mikserle çırpacağız. Kıvam olarak da normal kek hamuru kıvamına yakın bir kıvam olacaktır. Hı hı. Başka bir kapta da yumurtanın aklarını kar gibi olana kadar, tıraş köpüğü demiştik. Hatta,
evet,
kaseyi ters çevireceğiz, kafamıza dökülmeyeceğiz demiştik.
Evet,
o kıvama gelene kadar yapacağız. Tabii kesilmesine fırsat vermeden. Daha sonra hamurumuzu fırın kaplarına koyduktan sonra armudu saplarıyla beraber içine batıracağız. Kalıbımızın içinde. Tüm koyacağız. Saplar dışarıda kalacak.
Kalıp nasıl bir kalıp olacak?
Küçük kalıplar da yapabiliriz. Muffin kalıbı
ayrı
da
ayrı.
Ayrı ayrı da yapabiliriz. Artık her türlü şeklin olmuş olduğu kalıplar olduğu için O tamamen keyfe keder. Herkes istediği kalıpta
bütün
yapabilir.
Bütün bir kapta da olabilir.
Yuvarlak dördün. Da olabilir. Hı-hı. Dikdörtgen de olabilir. Hiç fark etmez. Saplar dışarıda kalacak kadar batırsınlar. Biraz derin kek kalıbı olsun. Yeterli bizim için. Bunu 30 dakika pişireceğiz. Piştikten sonra piştiğini anlamanın yolu armudun yakınından bir kürdan batırıp çıkarmaktır. Onu yakınından batırıp çıkardığınızda eğer kürdanın üzerinde yapışan bir şey yoksa pişmiş anlamına Hı-hı. gelir. Çok fazla kapağıyla oynamasınlar fırının. Çünkü ne kadar çok açılır kapanırsa genelde hamur işlerinde genel problemdir. O kadar içerideki homojenlik kaybolacağı için problem yaratacaktır. Sonrasında ılık olarak servis etmek çok daha lezzetlidir. Eğer misafirlere servis edilecekse yakın zamanda yapılmış olmasını tercih ediyoruz. Çünkü armut ılıkken çok daha lezzetli olacaktır. Hı hı. Üzerine isterlerse pudra şekeri dökebilirler. Çikolata sos yapabilirler, çok yakışır. Kremalı
Peki
sos
onu,
yapabilirler.
O zaman bulunduğu tepside ya da işte kapta keseceğiz.
Tabii kapta keseceğiz.
Yani kek gibi çevirmeyeceğiz.
Tabii yok çevirmeyeceğiz. Hayır çevirmeyeceğiz. Hı hı. Keseceğiz ve içinden alacağız. Armudun olduğu yerlerden kestiğimiz zaman da kekin içerisinde bildiğiniz armut şekli gözükecek. Hı. Ve o da çok hoş bir görüntü olacak sunumda da. İsterseniz dilim dilim, isterseniz kalın dilimler halinde. İsterseniz armudun tamamının olduğu dilimler halinde. İstediğiniz gibi servis
ya
yapabilirsiniz.
Ya da tam ortadan. Nasıl
İstediğimiz gibi yapabiliriz.
Evet.
Bu tamamen
evet.
bize kalmış.
Evet süper. Gerçekten farklı çok değişik, farklı bir tarif denenmesinde mutlaka
fayda var.
Fayda var. Değişik tatları seviyoruz çünkü.
Orijinal de bir kek. Aynı zamanda eğer kaçırmışlarsa nasıl yapıldığını... Malzemelerimiz Hayatın Sesleri Facebook sayfasında zaten var. Fotoğrafı da var. Aşağı yukarı fikir verir nasıl olacağı konusunda, nasıl yapılacağı konusunda. Oradan görebilirler sevgili dinleyicilerimiz. Orijinal bir kapta, farklı böyle süslü bir kapta, kek kalıbında yaptığınız zaman çok da farklı sunumlar elde edebilirsiniz. Her türlü kabı kullanabilirsiniz. Bir sınırlamamız yok.
Evet.
Ama dikdörtgen ve yuvarlaklar da çok daha hoş duruyor.
Tercihimiz dikdörtgen de onlarda.
Arka arkaya sıralanıyor dikdörtgen bir kap olduğunda, hı-hı. kek kalıbı olduğunda. Yuvarlakta da yuvarlak olarak koyuyorsunuz. Görsel olarak da hani sofraya belki öyle getirmek de isteyebilirsiniz. Bir gündür belki. Arkadaşlarınız, misafirleriniz vardır. Sunum olarak da sofrada da güzel durur.
Evet.
Ve ilgi de çeker. Nasıl yapılıyor acaba? Nasıl olmuş bu? Şimdi bu tüm armut mu deyip orada da bir sohbet konusu yaratabilirsiniz.
Evet, gerçekten çok güzel ve hani hep o günlerin sonunda vardır. Bir kağıt kalem alabilir miyim?
Ayşe Hanım bunun tarifini istiyorum diye.
Ama bazıları da mesela şimdi sen püf noktalarıyla, detaylarıyla veriyorsun. Bazıları da böyle o püf noktasını yani o bir detayı söylemiyorlar. Onunki gibi olmuyor işte değil
Çünkü
mi o zamanda?
Çünkü bana mecbur kalacaksınız. Gelip evet. bende yiyeceksiniz. Bayılıp iltifat edeceksinizdir onun devamı. O yüzden hepsini söylemezler. Eskiden bizde de öyleydi. Yani şefler, yani aşçılar çıraklarına ya da kalfalarına detayları söylemezlerdi. Önemli yerlerin olduğu zamanlarda onları dışarı çıkartırlar. Öyle yaparlardı. Hı hı. Ya da sırtlarını döner gizli yaparlardı. Yani eskiden öyleydi. Ama bugün tam tersi paylaşımcı ne kadar çok iyi bilir, ne kadar çok bunları anlatırsak o kadar daha lezzetli, daha güzel işler yaparız. Herkes öğrensin, herkes bilsin. Tabii...
Evet ki geçen hafta biz mutfaktaki tüm o detayları, o püf noktalarını dinleyicilerimizle paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz.
Haftaya da çok kolay bir tatlı yapacağız. Yine bir tatlımız var haftaya.
Ne tatlısı?
Bonbon.
Bonbon. Bonbon deyince benim aklıma yuvarlak yuvarlak çikolatalı, fındıklı
aynen
falan.
Öyle.
Öyle bir şey
evet,
mi?
Evet, aynen öyle. Demek ve çok da kolay yapımı.
Tamam, çok güzel.
Böyle hani hızlıca yapmak icap eder. Bir anda misafir gelir de bir şeyler çıkartmak gerekir ya tatlı ve vesaire şeyler. Onlar için de çok lezzetlidir. Günler için çok özeldir. Atıştırmalık olarak da kullanılabilir.
Yapıp dip frize atıp sonra çıkarabileceğimiz tatlılardan mıdır?
Genelde en çok sorulan odur. Tatlıları biz mümkün olduğunca atmamayı tercih ediyoruz. Çünkü bu tür tatlılar çabuk yapılıp ve çabuk yenilen, tüketilen hatta ılık ılık öyle sıcağıyla yenilen tatlılar. Onu... hani derler ya tavındayken yemek
evet.
önemli.
Evet.
Yoksa
o zaman
buzluğa atmak değil amacımız.
Değil.
Taze
tavında yapılıp
yemek.
Yenilecek o güzel tarifi haftayı dört gözle bekliyoruz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür Aksu'na.
Ben teşekkür Yine ediyorum. Görüşmek üzere.
Ve sevgili dinleyicilerimiz işte bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ervaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Hayatın Sesleri.